Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, merdiven altı terapinin 37. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olalım, ciğer mi bıraktın? Çok haklısınız. Son birkaç bölümdür üst üste bayağı derin konulara girdik, bazı yaraları kurcaladık. Ve Instagram'da yaptığınız paylaşımlardan anladığım kadarıyla bayağı bir ağladık. Yani ben kesinlikle böyle bir niyetle çıkmamıştım hani bu yola, onu açıkça söyleyeyim. Hani şöyle bir podcast serisi yapayım da vatandaşta ciğer bırakmayayım hani falan gibi bir şey yazmadım ben günlüğüme. CV falan yapmadım o şekilde. Hatta yemin ederim ki her sert bölümden sonra şey dedim. Tamam, bu defa hafif bölüm yapacağım. Hep bu sözü verdim ama iş yeni bölüm yapmaya gelince hafif bir bölüm yapmak sanki işimin hakkını yeterince verememek gibi geldi. Ve o yüzden de ben kendimi tutamadım. Her yeni bölümde yine en ağır damardan o böyle kan vermeye gittiğinizde hiç acımadan iğneyi sokan hemşire gibi sapladım girdim. Ama son bölümün üzerine artık dinleyiciler arasında ciğerlerin Ezel şarkısındaki gibi hızla sakatata dönüştüğünü görünce hem de ben de artık en üst böyle ağır travmalarımı üst üste anlatmaktan kendim de derdi düşünce açıkçası dedim ki bu iş böyle devam edemez. Yani artık vitesi düşürüp bir kenara çekmek, ufak bir mola vermek lazım, onu fark ettim. Bizim ortaokulda Shakespeare okumaya başladığımızda Shakespeare'i anlamamız için kullandığı teknikleri de öğreniyorduk bir yandan. Comic relief diye bir teknik var Shakespeare'in sık sık kullandığı. Bir trajedide üst üste çok ağır sahnelerden sonra artık seyirciye bugünkü tabirle daral gelmeye başladığında hani seyirci yeter be diye kalkıp böyle o gladyatör sandaletlerini taş zeminlere vura vura oyunu terk etmesin diye ya da bir anda hançerini çıkarıp böyle tiyatronun ortasında kendini kesmesin diye oyunda aralara komik sahneler konuyor. Yani komik dediğim o zamana göre komik tabii hani şimdi izlediğinizde muhtemelen cringe olursunuz ama işte o zamanın seyircisini güldürüp biraz nefes aldırıyor bu sahneler. Sonra tabii yine devam ediyor Shakespeare'in yürek dağlayan dramalarla böyle beylik sözlerle dolu sahneleri. Ve yani Shakespeare ta 1500'lü yıllarda yapmış bunu ama bugün de aslında bakarsanız çok değişen bir şey yok. İnsan doğası aynı sonuçta. 2000'li yıllara geldiğimizde Deniz Dülgeroğlu isimli bir birey terapi odasında diyor ki benim içimde fırtınalar kopuyor. Keşke bu odada saatlerce oturup da konuşsam. 50 dakika bana yetmiyor. Terapisti de kendisine diyor ki sevgili Deniz Dülgeroğlu kişisi bu seansların 50 dakika olmasının bir sebebi var. Nasıl ki bir dişçi koltuğunda oturmaya ancak bir süre dayanabilirsin çünkü acı verir oturduğun süre boyunca o koltukta geçirdiğin zaman sana. Terapi koltuğu da aynı şekilde rahatsız edici bir koltuktur. Ruhsal yaralarının kurcalanmasına ancak belli bir süre dayanabilir insan. Daha fazlası artık iyi gelmez ve o süreden sonrası işkence olur sadece diyor. Yani aslında ne kadar çok zorlarsak kendimizi, ne kadar çok çalışırsak o kadar iyi zannediyoruz ama o kadar iyi değil. Yani spor yaparken öldürmemeniz lazım kendinizi. Vücudun biraz durup dinlenmesi, kasların kendi bir onarması lazım. Ya da diyet yaparken açlıktan bir yerde bayılmamalısınız. Ben çok yapıyordum bu hatayı. Arada bir kendinizi ödüllendirip bir nefes almalısınız. Ve terapide ve hatta merdiven altı terapide de kendi içine dönüp bakma işine arada bir mola vermek lazım. Geçmişe dönüp yaralarına bakmak, kendinle yüzleşmek bunlar ağır işler. Sürekli üst üste yaparsanız insanı boğuyor. O yüzden bu bölümde hem sizin hem de kendi mental sağlığım adına bir soru cevap ile hepimize bir nefes aldırayım dedim. Hani sevgiliyle yapılan tatilde aynı odada Böyle kendini sıka sıka patlayacak hale gelirsin de kamuya açık ilk tuvalette kendini salar. Klozetten kalkıp elini yıkarken böyle dünya varmış dersin ya. Bu bölüm işte o tatilde karşınıza çıkan tuvalet olsun diyorum ve hadi bakalım soru cevap başlasın. Birinci soruyla açılışı yapıyorum. Merhaba Deniz. Tüm dünya seni duyacak olsa mikrofona ne söylerdin? Ya bu soruyu o kadar sevdim ki. Hayatta en sevdiğim kitaplardan biri olan Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin açılışı tam olarak böyle bir sahneyle gerçekleşiyor. Gökyüzünden tüm dünya insanların aynı anda duyduğu bir anons yapılıyor. Az sonra dünya imha edilecek, buradan bir uzay otoyolu geçecek diye. Tabii orada dünyanın sonuna dair mikrofondan yapılan bu anons. Ben dünyanın sonunun henüz gelmediğini varsayarak bu gezegende hala yaşayan canlılar için bir hatırlatma yapardım. Hatta hazır önümde mikrofon varken tüm dünya beni duymuyorsa da beni dinleyen 100 bin civarında insan için yapayım ben bu anonsumu. Sevgili dünyalılar. Bir dakika önce bir şey yapayım. Sevgili dünyalılar. Bu devasa galaksi için varlığınızın hiçbir anlamı yok. Varlığınız sadece ve sadece sizin için anlamlı. Eğer kendinizi öldürmeyip bir süre daha var olmaya devam etmek gibi planınız varsa hayvan gibi iyi vakit geçirmek için elinizden geleni yapın. Sürenizin azaldığını ve bu podcast'in bu bölümü bittiğinde yarım saatinizin daha elinizden gitmiş olacağını unutmayın. Yani benim anonsum bu olurdu. Sert ama gerçek. Ben kendime sürekli bunu hatırlatıyorum. O yüzden sürekli dışarıdan biraz delice görünen hamlelerle hayatımı değiştiriyorum. Süre gitgide azalıyor. Arkadaşlar bunu unutmamak lazım diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Bir ara kadınlara bayağı bir yükseldin. Hiçbir kadına birlikte oldun mu? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Yine bir sonraki soruya geçiyorum. Babanla yüzleşsen için soğur mu? Hiç denedin mi? Her baba kız arasında olur gerginlik. Babandır o senin. Olur böyle şeyler. Öldüğünde çok üzülürsün bak. Hayattayken git konuş falan diyenler bana çok oldu. Her ne kadar babamın pek normal bir baba olmadığını, sadece benim bildiğimi ve insanların ne kadar anlatırsam anlatayım, babamın nasıl biri olduğunu, bana nasıl hissettirdiğini asla anlayamayacaklarını bilsem de ya belki haklıdırlar dedim. Daha doğrusu haklı olsunlar istedim içten içe ve babamla barışmayı denedim. Bakın yüzleşmek demiyorum. Yani babamın yüzüne gerçekleri söylemek gibi bir şey yapsam zaten babam Hulk gibi bir anda 3 metre boyunda yeşil bir canavara dönüşür. Ben her şeyi alttan alarak evet baba ben seni terk edip gittim falan diyerek yani 10 yaşında bir çocuk nasıl evi terk edip gidiyorsa işte her şey için özür dileyerek barışmayı denedim. Ama tüm bunlara rağmen her zamanki gibi babam geçmişi 100. kere ısıtılmış temcit pilavı gibi yeniden ısıtıp tezgah sürdü ve her şey için beni suçlayıp azarlamaya hatta her zamanki gibi kendini kaybedip bağırmaya başladı. Böylece yeniden kestim kendisiyle ilişkimi. Ama o podcast'ımı dinlemiş ve bana ulaştı. Ne diyor dersiniz? Uzun zamandır erteliyorum bu bölümü yapmayı ama bu comic relief molamız bittiğinde çok baba bir bölümle anlatacağım olanları. Babacım eğer bunu dinliyorsan öpüyorum seni yanaklarından. Dördüncü soru. Bu şarkıyı yaşamak istiyorum dediğin bir şarkı var mı? Mesela benim için Teoman'ın Mavi şarkısı. Of diyorum çünkü çok iyi bir şarkı seçmişsin sen. Teoman'la tanışmam benim ergenliğime denk geldiğinden ve Teoman'la gece hayatında çok ortak gecelerimiz olduğundan beni hem heyecanlandırıyor hem de hüzünlendiriyor hep Teoman'ı düşünmek. Yani hep çok hızlı yaşayan ama bir yandan da sanki hep duran, heyecan arayan ama bir yandan da çoktan ölmüş gibi böyle çok fazla zıtlığı içinde barındıran muhtemelen de tam olarak bu yüzden hep ilgimi çekmeye başarmış bir adam Teoman. Bir gün iyice yaşlandığımda böyle hani Mina Urgan'ın falan yaşına geldiğimde eğer hala hayatta olursam İstanbul'daki gece hayatını ve rezil hikayelerimizi içinde geçen isimleri falan da böyle açıkça söyleyerek her şeyiyle anlatmak istiyorum. Hani böyle şeyler yaşandı ve tüm saçmalıklarıyla çok güzel günlerdi diye. Eğer ömrüm yeterse gerçekten kesin yapacağım bunu. Bir dakika neyse sorudan çok uzaklaştım. Bu şarkıyı yaşamak istiyorum dediğim bir şarkı ne olurdu? Heh, The Doors'un Love Street şarkısında yaşamak isterdim diyebilirim. Jim Morrison şahsen hayatım boyunca en gizemli bulduğum erkek oldu ve onun hayranlık duyduğu bir kadını anlattığı bu Love Street şarkısında tasvir ettiği o aşk sokağında o Jim Morrison'ın aşık olduğu, hayran olduğu kadın olarak yaşamak fikri muhtemelen imkansız olduğundan bana çok çekici geliyor. O yüzden Love Street diyorum. Beşinci soru. Beklediğin ilgiyi görmediğini sen de düşünüyor musun? Yani açıkçası ben şu an beklediğimden çok daha fazla ilgi görüyorum. Yani ben bir podcast'i hele hele de kendi içlerine bakmak gibi insanlara çok zor bir şeyi kendilerine yaptıracak bir podcast'i bu kadar çok insanın dinleyeceğini asla beklemiyordum. Podcast'imin de Instagram hesabımın takipçisi artmaya devam ediyor ve açıkçası ben bu konuda hem şaşkınım hem de çok mutluyum. Hatta konu buraya gelmişken ara ara duyduğum ünlü olmaya mı çalışıyorsun sorusunu da geniş geniş yanıtlayacağım bir bölüm de yapacağım. Bu sorunun cevabını içine sıkıştırıp yanlış anlaşılmak istemem. Ama evet ilgiden çok memnunum. Artıyor olması da beni mutlu ediyor diyorum. Altıncı soru. Allah aşkına şu parayı nereden kazanıyorsun? Evinin kirasını kim ödüyor? Faturalar ne oluyor? Arkadaşlar benim... Yani ismini açıkçası çok alenen vermek istemediğim bir holdingin yönetim kurulunda yer alan bir sevgilim var. İlişkimiz iyice ilerlediğinde bana eğer istersen masraflarımı karşılayabileceğimi, artık çalışmak zorunda olmadığımı söyledi. Ben de bu açıklama üzerine çalışmayı tamamen bıraktım. Umarım yani ilişkimiz hep iyi gider ve evleniriz. Çünkü ilişkimiz bozulursa hani kiramı, faturalarımı ve masraflarımı kim karşılayacak bilmiyorum. Gidip de uzatıyormuşum. Arkadaşlar yani sorunun kötü niyetle sorulduğunu düşünmüyorum. Yani düşünüyorum ki herhalde sanırım bir şekilde anlaşılmıyor benim yaptığım iş ve çalışmadığım sanılıyor. Ben bir ofise gitmiyorum. Hani her gün saat 8-5 arasında Maslak'ta bir plaza binasında bulunmam gerekmiyor. Ancak bu benim çalışmadığım anlamına gelmiyor. Bu dinlediğiniz podcast mesela benim gelir kapılarımdan biri. Çoğu bölüme bir marka sponsor oluyor. Sanırım markaların çoğu sağlık markaları ya da işte alkol markaları gibi ismini açıkça söyleyemediğim markalar olmadığı için belki reklam olduğunu anlamıyorsunuz ama podcast'ın benim gelir kaynaklarımdan birini oluşturuyor ve bunun yanı sıra Instagram üzerinden de markalarla işbirliği yapıyorum. Hani nasıl bir yazar kitap yazarak işte bir müzisyen şarkı yaparak para kazanıyorsa ben de podcast yaparak ve sosyal medyada içerik üreterek para kazanıyorum. Yani evimin kirasını da faturasını da kendim, ben, Deniz ödüyorum. Yani devlet, Deniz ne güzel yaşıyorsun ya. Sen yan gel yat hani. Biz sadece senin bu güzel hayatını idame ettirmen için sana maaş bağlarız falan gibi bir teklifle bana gelmedi. Gelirse ona da okey olurdum ama. Yani özetle köpekler gibi, çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan bir kadınım arkadaşlar. Yedinci soru. Reklamcılık ve diş hekimliği dışında 18 yaşında üniversite tercihi yapacak olan Deniz hangi bölümü tercih ederdi? Bu arada ben 17 yaşındaydım üniversite tercihi yaptığımda. Yani çok önemli değil ama söylemeden edemedim. Neyse bu sorunun cevabı yani bu sorunun cevabı bu hayatta içimde ukde kalan çok az sayıda şeyden birini içeriyor. Kesinlikle konservatuarda oyunculuk okurdum. Ve açıkçası iyi olacağımı da zannediyorum. Şimdi oyuncu insanları burada ayaklandırmak istemem ama gerçekten iyi olacağımı hissediyordum. Ama istenmedi okumam. O yüzden tabii ki kesinlikle iyi olacak mıydım, olamayacak mıydım bilemeyiz. Ama kendimi unutup başka bir karakterin içinde yaşamak, kendininkinden başka bir gerçekliği yaşamanın tek yolu bence. Yani oyunculuk kadar heyecanlandıran başka bir şey yok beni ama annem oyunculuk okumama izin vermeyi bırakın, hayal etmeme dahi müsaade etmediği için ne yazık ki bir fantezi olarak kaldı benim için. Ve hani kitap yazmak, senaryo yazmak gibi şeyleri insan kendi kendine sonradan da yapıp başarabiliyor ama oyunculuk için aynı şekilde işlemiyor olaylar. Hani evde kendi kendine çalışacak oyuncu olmak diye bir şey yok pek. O yüzden paralel bir evrende iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum ve bazen paralel evrendeki kendimi kıskanıyorum diyebilirim. Sekizinci soru. Reklam izlerken senin yaptığın işleri merak ediyorum. Neden yaptığın işleri bunları ben yaptım diye paylaşmıyorsun? Yani reklam yazarıyken de pek sevmezdim bir marka için yaptığım bir işi kendi sosyal medya hesabımda paylaşmayı. Şimdi geçmişte kalan reklam işlerimi durduk yere paylaşmak iyice anlamsız geliyor. Ama hakikaten merak edenler varsa Instagram hesabımda kendi seslendirdiğim birkaç reklam paylaşmıştım. Yok ben cidden yaptığın her işi görmek istiyorum derseniz de Google'a Deniz Rügeroğlu reklam kelimelerini yan yana yazarsanız çıkar bence yazdığım reklamlar. Ben öyle aratımı çıkıyor diye hatırlıyorum. Hani ben öyle düz reklam izlemek istemiyorum. Sen anlat derseniz de yakında eski kreatif direktörüm Arda Erdik ile Tribal İstanbul'un kendisi ajans başkanı ve executive kreatif direktörü kendisine reklam üzerine bir video çekmeyi planlıyoruz. Orada hem reklamcı kimliğimi görürsünüz. Reklamcı kimliğim bence günlük hayattakinden daha hırslı, daha cingöz, daha atılgan bir mesela. Hem de aynı zamanda Arda ile geçmişte birlikte yaptığımız işlerden de kesin bahsederiz diye düşünüyorum. Diyorum ve dokuzuncu soru. Hayatına giren şerefsiz kötü erkekler sana ne kattı? Bu dün ya da önceki gün Berrak Tüznetaç'ın storiesinde gördüğüm ünlü psikanalist Carl Gustav Jung'un bir sözünü hatırlattı bana. Kendimizde yüzleşemediğimiz şeyler kader olarak karşımıza çıkarlar. İnsanlara şerefsiz kötü demek çok kolay ve zevkli de. O yüzden ben de sık sık diyorum. Ama işin aslına bakacak olursak Bay Jung'un da dediği gibi yüzleşmekten kaçtığımız şeyler karşımıza çıkıyor hep. Ve biz onları şans, kader falan sanıyoruz. O yüzden belli bir yaştan ve belli bir doz terapiden sonra anlamaya başladım ki eğer bir şeyi tekrar tekrar yaşıyorsam sormam gereken soru neden bu kadar şanssızım değil? Neden bu sorunla hala yüzleşmedim ve hala karşıma çıkıp durmasına izin veriyorum? Böyle konularda da soyut konuşmayı hiç sevmem biliyorsunuzdur. O yüzden hemen örneklendireyim. Mesela bence kendine değer vermeyi hala öğrenemediysen ama bu konu üzerinde hala kafa yorup çalışmadıysan sürekli sana değersiz hissettiren insanlarla birlikte olduğunu fark edeceksin ve dünya çok kötü bir yer zannedeceksin muhtemelen. Ama bu gerçekle yüzleştiğinde ve kendine değer vermeye başladığında artık sana değersiz hissettiren insanların hayatına sokmadığını göreceksin ve bir bakacaksın ki sana değersiz hissettiren insanlarla sürekli birlikte olduğunu düşündüğün kaderin değişmiş. Ve diyeceksin ki Bay Jung gerçekten çok haklı. O yüzden çok fazla da şerefsiz denk gelmedi bana ama hayatıma giren şerefsiz, kötü erkeklerin hepsi kendimde yüzleşmekten kaçtığım şeylerle yüzleşmemi sağladı. Tabii yanlış anlaşılmasın, aralarında dinleyen varsa kendine teşekkür payı falan çıkarmasın. Bu yüzleşmeyi yapan ben olduğum için kredinin ve teşekkürlerin tamamı bana geliyor. Teşekkürler canım kendim. Evet, 10. soru. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Çocuk yapmak lafını düzelterek girmek isterim ben bu konuya. Çocuk değil bence o, insan yapmak. Birçok insan bebek yapmak, çocuk yapmak lafları yüzünden çok küçük ve şirin, böyle cep boyu insancıklar ürettiğini zannediyor bence çiftleşirken. Oysa küçük insancıklar büyüyorlar, ergenliğe girip çirkinleşiyorlar, sonra depresyona giriyorlar, üniversite sınavına hazırlanırken sinir krizi geçiriyorlar. İşte iş yerinden istifa edip 30 yaşında gelip tekrar sizden para istiyorlar. Siz onun evlenip gittiğini düşünürken birden boşanıp kendi çocuklarıyla gelip kapınızı dayanıyorlar falan filan. Yani yaşadıkları sürece ve siz de yaşadığınız sürece size bir şekilde güvenmeye, size dayanmaya, sizi destek olarak kullanmaya devam ediyorlar. Yani çocuk yapmıyorsunuz. O ya da siz ölene kadar her ihtiyacında size koşacak. Her derdine sizi ortak edecek. Muhtemelen kıllanmasını ve hatta kıllarının geri dökülmesini göreceğiniz bir insan getiriyorsunuz dünyaya. Eğer tüm bunlara hazırım diyorsanız üreyim bence. Ben şahsen şu anda hazır olduğumu hissetmiyorum. Muhtemelen çocuğa hazır olduğumu hissetmediğim için evliliğe de mesafeli duruyorum. Hatta işimi de şansa bırakmamak için düzenli doğum kontrol hapı kullanıyorum. Dünya gerçekten sadece insan üretmeye hazır ebeveynlerin insan ürettiği bir yer olsaydı ve bu gerçekten bilinçli ebeveynlerin ürettiği insanlarla dolu olsaydı bence harika bir dünya olurdu. O yüzden eğer sizin de yakın zamanda insan üretmek gibi bir planınız yoksa, her şeyinizle buna hazır değilseniz ve eğer anatomik olarak bir kadınsanız, yani tavsiyem size de doğum kontrol hapı kullanmanız. Hiç gereksiz kötü hikayelere gerek yok. Çocuk olayı çok güzel ama zamanı geldiğinde, kararları alındığında, hazır olunduğunda, aksi halde bence hiç romantik değil, aksine korkutucu bir hikaye. Eğer bir gün yani bir çocuğunuz olacaksa bence o çocuk çok güzel bir hikayenin başlangıcı olmalı. Hem sizin hem de onun mutluluğu için diyorum ve böylece 10 tane soruyu cevaplamış oluyorum. Bence iyi oldu ya. Hani daha demin biri Instagram'dan yazmış, Deniz podcastlerini seri dinledim şimdi acile gidiyorum diye. Hani araya biraz böyle boş beleş bölümler atalım ki üst üste dinleyen, o Instagram'dan yazan acile gitmesi gereken arkadaş gibi seni dinleyenler hani anksiyete krizi, panik atak falan geçirmesinler. Sonra Sağlık Bakanlığı podcastiniz yüzünden hastanelerde boş yatak kalmadı diye ortaya çıkıp podcastimi mühürlesin istemem. Yani 6. sorunun sahibi arkadaş, eğer 6. soru neydi derseniz, Allah aşkına şu parayı nereden kazanıyorsun? Evin kirasını kim ödüyor? Faturalar ne oluyor? Nasıl başa çıkıyorsun diyen arkadaş sorar sonra bana podcast'te mühürlendi. Kim ödüyor bu kirayı, bu faturaları diye. Yani merak etmeyiniz sayın 6. sorunun sahibi, podcast olmazsa başka bir şey olur. Ama çalışabiliyor olduğum sürece çalışacağım ve o kirayı hep ben ödüyor olacağım diyorum ve bu ayında kirasını çıkardığıma göre bu bölümün de sonuna gelerek sizlere veda ediyorum. Comic Relief burada bitti. Serpaklarınızı kaldırdığınız yerden çıkarın. Bir sonraki bölümde yine ağır bir damardan görüşmek üzere. Güle güle.